Musa. 4. ayrım sayfa 67. Bir şefin doğuşu için bir saat yeter. Avarise doğru yol aldığı sürece Ptahmos kuşku ve öfkeyle kıvrandı. Öfke, öncelikle o pasaklı, o hizmetçi kılıklı kız ne cesaretle kendisiyle Prens Ptahmos'la böyle konuşabilmişti. Kız kardeşi olduğunu söylemişti üstelik. Hem o Amram denilen adamın babası olduğunu kim kanıtlayabilirdi? Ama kuşku öfkeye egemen oluyordu hemen. Ptahmos birkaç kez annesinin odasında aynalardan birine bakmıştı. Kendi yüzünü tanıyordu. Ve o küçük saldırganın yüzünde kendi çizgilerini görmüştü. Belli belirsiz ama kesinlikle benzer çizgiler. Vakit bulur bulmaz bu sorunun üstüne gitmek gerekti. Döndüğünde kıza bir hizmetkarla bir şeyler, bir armağan, yarım deben mercimek ya da buğday, belki birkaç tavuk göndererek dilini tutmasını sağlamak gerekecekti. Başka şeyler düşünmeye çalıştı, başardı da. Çünkü kardeşleriyle birlikte çevrede katıldığı birkaç sürek avı dışında Memphis'ten hiç çıkmamıştı. Yol Nil kıyısını takip ediyordu ve koca nehir, Memphis'te her gün gördüğü ve gökyüzü kadar tanıdık olan nehir, şimdi onu bir başka dünyaya doğru götürüyordu. Delta'nın bu kadar yeşil olabileceğini hayal bile edemezdi. Yaz sıcağına bir ay kalmıştı ve bir buğday denizi en tatlı yeşiliyle ilkbahar buğdayları göz alabildiğine yeşilden altın sarısına dönüşen renklerle rüzgarla dalgalanıyor ve açgözlü kargaları çılgına çeviriyordu. Daha ötesi gökyüzünün yansıması sanılacak keten tarlalarıydı. Sulama kanalları boyunca bereketli topraktan çiçekler fışkırmıştı ve papiruslar nehir kıyısında yemyeşil kümeler yapıyordu. Ve hurmalıklar, sık, gölgeli, serin ve kuşlarla kıpır kıpır hurmalıklar birbirini kovalıyordu. Köyler de sıklaşmıştı. Kervanı görür görmez pembe çiçeklere benzeyen ellerini sallayarak önleri sıra koşmaya başlayan yarı çıplak çocuklardan belli oluyordu bu. Küçük dansöz, adı Butomet'ti, onları görünce çocuksu sesler çıkararak gülüyordu. Gürültücü, yorucu ama aynı zamanda eğlenceli bir yol arkadaşıydı. İhtiyaç molası için ya da bacaklarını biraz hareket ettirmek için en az 10 kez durdurmuştu kervanı. Bir süre sonra değişik bir köye gelmişlerdi. Kervanın önünde mızraklı binici Apirular dedi. Ptahmos onları Memphis'te görmüştü ama 3-5 kişilik gruplar halindeydiler. Bu gördüğü ilk Apiru köyüydü. Adamlarına yavaşlamalarını söyledi. Kervanı karşılamak için koşuşan çocuklar yoktu burada. Hemen de hiç ev görünmüyordu. Bir duvar ve duvara bitişik direklerle kurulmuş çadırlar vardı çoğunluk. Genç erkek yoktu hiç. Çadır kapılarının önünde oturmuş, keyifsiz gözleriyle yabancılara bakan ihtiyarlar görülüyordu sadece. Ve kadınlar. Tavuk yolan, buğday döven, çamaşır asan kadınlar. Butomet, ne kadar mutsuz görünüyorlar diye haykırdı. Avarise kadar yolları üstünde bu köylerin birçoğuna daha rastlayacaklardı. Yakınlarında hiçbir tapınak bulunmaması, köylerin uzaktan bile tanınmasını kolaylaştırıyordu. Bu insanların eğer bir tanrıları varsa, o tanrıyı gözden saklıyorlardı herhalde. Sonunda epey yorulmuş olarak büyük bir kentin dış mahallelerine ulaştılar. Gerçekten de Avaris, 400 yıl boyunca Hiksos krallarının başkenti olmuştu. Ptahmos bunu Amsetse'den ama başka bir konudan söz ettiği sırada öğrenmişti. Çünkü Seti'nin Mısır'ında Hiksoslardan pek konuşulmazdı. Küçük baltasıyla bir firavun incirinin alçak dallarını kesmeye çalışan adama, Krallık Belgeleri İdaresi Başkan Yardımcısını nerede bulabileceklerini sordukları zaman, kervanın görkemli görünüşüyle heyecanlanan 5-6 kişi yolu göstermek için koşuştu. Besbelli bu gelen önemli biriydi. En iyisi şimdiden eteklemekti onu. Çünkü hepsinin, herkesin koynunda bekleyen bir dilekçe, peşine düştüğü cılız bir çıkar, isteyip durduğu bir çuval kuru bakla ya da 3 karış toprak vardı kuşkusuz. Çok geçmeden prensin kervanına yol gösterenlerin sayısı 20'ye ulaşmıştı. Belli bir yetkiye sahip gibi görünen biri onlara, Krallık Belgeleri İdaresi'nin oradan bir çeyrek saatlik mesafede olduğunu söyledi. Önce epey zorlanarak balıkçıların, kuyumcu dükkanları ile çömlekçilerin, heykeltıraşların ve kibrit satıcılarının omuz omuza sıralandığı daracık sokaklarıyla alışveriş semtlerinden geçtiler. Sonra sağlı sollu eski, görkemli binalarla bembeyaz toz bulutları içindeki şantiyelerin arasında uzanan geniş bir caddeye çıktılar. Ve sonunda iç acıcı bir semtte badem ağaçlarının gölgelediği bir bahçenin ortasında büyük bir eve geldiler. Adamlar coşkulu bir heyecanla evin kapısını yumruklamaya koştular. Ptahmos bağırdıklarını duyuyordu. ''Açın, açın, Memphis prensi efendiyi görmek istiyor.'' ''Memphis prensi.'' diye kendi kendine söyledi Ptahmos. az buz abartı değil ha. Gerçekte prens de, mahiyeti de acıkmış, susamışlardı ve hepsinin belleri tutulmuştu. Az sonra kapıda kısacık, şişman bir adam göründü. Gözlerini kısarak, kolları iki yana açılmış, kuşkusuz düz taban olan küçük ayaklarıyla koştu. Göbeği sağdan sola, soldan sağa sallandı. Ta uzaktan, gözlerindeki sinsi bakış fark ediliyordu. ''Efendimiz, efendimiz, hizmetkarın hapenaht emirlerini bekliyor.'' Pıtahmos'un sağ bacağının önünde birkaç kez eğildi. Aynı anda hizmetkarlar ellerinde binek tahtalarıyla koştular. Aceleyle. Önce Pıtahmos'un sol yanına, sonra mızraklı süvarilerin atlarının soluna yerleştirdiler tahtaları. Kervandaki hizmetkarlar katırlarından ve eşeklerinden kendi kendilerine inebilirlerdi. Açıkça görülüyordu, bu insanlar protokol işini biliyorlardı. Karşılamadaki yaltaklanma Pıtahmos'u sıkmıştı. 10 çift kol yardım için uzanırken atından indi. Ama eller onu belinden, kimi kolundan, kimi dirseğinden yakalamıştı. Hapenaht, adının böyle olduğunu söylemişti, eğilip selamlamayı sürdürüyordu. Ayağı yere basar basmaz Pıtahmos ona dönerek yumuşak bir sesle ''Böyle güzel karşılanmak, asistanın olarak beni çok mutlu etti Hapenaht.'' dedi. Başkan yardımcısına baktı ve anladı. Düzenbaz ve sinsiydi. Yine de komedi eğlenceliydi doğrusu. Kralın sarayından gelen bir yardımcı, bulutlar da yüzünü örtmüş bir tanrıya benzer, diye itiraz etti Hapenaht. Yünceliği sınırsız efendimizin temsilcisinin evimdeki varlığı, tanrısal güçlerin bana bir lütfudur. Pıtahmos gülmemek için kendini zorladı. Bu adamların tumturaklı konuşma sanatında da usta oldukları kesindi. Krallık Belgeleri İdaresi Başkan Yardımcısı geniş bir kol hareketiyle onu bahçe duvarı ile evin kapısı arasındaki 20-30 arış mesafeye yürümeye davet etti. Pıtahmos, içeri girmeden diye sordu. Bana ayrılacak dairelerin nerede olacağını bilmek isterim. Prensim, buraya geleceğin konusundaki mutlu haberi 3 gün önce aldım ve hemen soylu prensimiz için bir ev yapılması emrini verdim. Ev henüz bitmedi ama 10 günden önce hazır olacaktır. Bu arada mütevazı evimde konuğum olmayı kabul edecek olursan beni fevkalade onurlandırmış olursun. Pıtahmos adamlarına döndü ve yükleri indirmelerini emretti. Süvariler ve hizmetkarlar ve Butomet hiç kuşkusuz bir şeyler içmek için sabırla bekliyorlardı. Ben ve ailem, istediğin an emrinde olabilmek için çok uzak olmayan bir evde kalacağız, diye ekledi Hapenaht. Hizmetkarlarım senindir. Emret, emrin derhal yerine getirilecektir. Kolu hala evine doğru uzanmış bekliyordu. Pıtahmos peşi sıra yürüdü. Hapenaht evi gezdirdi. Mütevazı ev, sahibinin kullandığı tabirle, konuk olmaya değecek gibiydi. Büyük, geniş ve aşağı Mısır'daki Krallık Belgeleri İdaresi Başkan Yardımcısına yakışacak kadar görkemliydi. Her biri 5 ya da 8 odalı, nar ağaçları ve güller dikilmiş bir iç bahçeyle birbirinden ayrılmış 2 bölümden oluşuyordu. Daha büyük olan ön binada yemek odası, mutfak ve bürolar vardı. Arka bina ev sahibinin özel bölümüydü. Büroların duvarlarını kaplayan etajerler, büyük bir özenle yerleştirildiği belli olan papirus rulolarının dizildiği kutularla doluydu. 6 yazıcı hala bir şeyleri düzenlemekle uğraşıyordu. Pıtahmos'un önünde bir törendeymişçesine saygıyla eğildiler. Dev bir akasyanın gölgesi evleri kucaklıyordu. Üstünde çıkrığıyla alçak bilezikli bir kuyu arka binanın hemen yanındaydı. Her 2 bölümde de sinek, sivrisinek, pire, bit, kara fatma ve tüm öteki zararlıları uzak tutacak bir karışımın kokusu egemendi. Natron, bebet otu ve odun kömürü tozundan oluşmuş bir karışımdı bu. Bahçede 2 yaban kedisi uzanmış uyukluyordu. İlgisiz bakışlarla Pıtahmos'u seyrettiler. Pıtahmos, ''Yazıcıların işine engel olmak ya da yavaşlatmak istemem.'' dedi. ''Burada kaldığım sürece çalışmaya devam etsinler. Arkadaki daire bana yeter.'' Hapenaht eğilerek cevap verdi. İlk binanın yemek odasında bira ikram etti ve bir hizmetkarlar ordusu büyük mermer masanın üzerinde duran incecik pembe akikten kaseleri doldurmak için koşuştu. Pıtahmos, Hapenaht ve mızraklı süvariler yumuşak içimli birayı tattılar. Dansöz ile hizmetkarlar sosyal sınıflarının bilincindeydiler, dışarıda bekliyorlardı. Hapenaht, içki kasesini masaya bırakarak, ''Efendimiz herhalde bu uzun yolculuktan sonra dinlenmek isteyecektir.'' dedi. ''Eğer izni olursa bugün kendisini kralımızın temsilcisine takdim edilmeye layık kişilerle birlikte olacağımız bir akşam yemeğine davet etmek istiyorum.'' Pıtahmoz bir kez daha başını öne eğerek cevap verdi. Ama biraz şaşkındı. Buraya ikinci sınıf bir memur olarak geldiğini sanmıştı. Şimdi kendisine çok daha yüksek mevkideki bir kişi gibi davranıldığını görüyordu. Belki bu akşamki yemekte işin sırrını çözebilirdi. Hizmetkarlar sandıkları Pıtahmoz'un seçtiği odaya taşıdılar. Mızraklı süvariler de yerleşti. Dansöz efendisinin odasına bitişik bir odayı seçmişti. Hizmetkarlar hayvanları eve çok da uzak olmayan ahırlara götürdüler. Hapenah ortada yoktu. Pıtahmoz kuşkusuz ev sahibine ait olan yatağa uzandı ve uyudu. Genç prensi akşam serinliği uyandırdı. Bu memleket Memphis kadar sıcak değildi. Dışarı çıktı. Gök çivit mavisiydi. Bahçenin ortasındaki bir direkte böcek ordularını yok edecek yakmalık görevi de yapan iki meşale yanıyordu. Yaseminler kokularını salmıştı. Pıtahmoz şaşkındı, tedirgindi. Bir haftadan az bir süre içinde tanıdığı, bildiği her şeyi kaybetmiş, kendini sınırları belirsiz bir görevle, tümüyle yabancı bir dünyada bulmuştu. Bir hizmetkar çağırarak yıkanmak istediğini söyledi. Lüksün doruğa ulaştığı bu evde Hapenaht'ın adamları suyu ısıtmış ve kokulu sandal ağacı yağı ilave etmişlerdi. Çamaşırcılar giyeceklerini hazırladılar. Pıtahmoz giysilerinin üstüne uzun kollu bir tunik geçirdi ve hayatında sadece bir kez yaptığı gibi mercan ve turkuvaz işlenmiş geniş altın gerdanlığını taktı. Onu olağanüstü yetkisi olan bir soylu gibi karşılamışlardı. O halde öyle davranacaktı. Hapenaht'ın hizmetkarlarından biri gelerek arzu ettiği an şölen salonuna kadar prense refakat edeceklerini söyledi. Pıtahmoz ardında süvarileri ve hizmetkarları olduğu halde kurbağa vıraklamalarının şenlendirdiği bahçeden geçti. Butomet evde kalacaktı. Bu erkekler arası bir yemekti. Gerçekten de öyle oldu. Yemek Hapenaht'ınkinden de büyük bir evde yenecekti. Evin geniş bahçesi yarasaları ürküten birçok meşaleyle aydınlatılmıştı. Çevre ağaçlara bağlanmış atların başında hizmetkarlar bekliyor, meşalelerin aydınlığında atların yanında duran binek tahtaları fark ediliyordu. Pıtahmoz ziyafet salonuna girdi. 12 kişi ellerinde şarap kupaları, kimi oturmuş, kimi ayakta onu bekliyordu. En gençleri 30 yaşlarında, en yaşlılar 50'sinde görünüyordu. Bakışlarını ondan yana çevirdiler ve Pıtahmoz birden çok genç olduğunun ve şu an vereceği sınavın öneminin bilincine vardı. Sadece birkaç dakika ya kendini kabul ettirecek ya da geri dönülemeyecek bir biçimde her şeyini kaybedecekti. Hapenaht'ın iyi niyet gösterisi alçakça bir tuzaktı. Ramses'in davranışlarını düşündü ve onu taklide karar verdi. Başı dik, bakışları dik ve kararlı, nazik ama buz gibi bir gülümseme. Ona ilk yaklaşan konukların en yaşlısı oldu. Yapılı, hafifçe göbekli, ciddi, fazla ciddi bir ihtiyardı. Kırışmış göz kapaklarının altından bir yılanınkine benzeyen soğuk ve donuk bakışlarıyla genç adamı süzüyordu. "Ben Hor Amon'um," dedi. "Avaris Nomark'ı." Dipnot Nomark, eyalet valisi. "Bu akşam benim konuğumsun. Mütevazi bir hizmetkârı olduğum kralımın temsilcisine hoş geldin diyorum." Avaris Nomark'ı, krallığın en güçlü adamlarından biri. Neredeyse aşağı Mısır'ın kral naibi. Kralın temsilcisi Pıtahmoz, kutsal efendimizin adaletinin temsilcisiyle tanışmaktan onur duyar. İkinci konuk daha genç, saçı dökülmüş, uykulu gözlerine rağmen sinsi bakışlı bir adamdı. Bu Herihep Suhensi diye kendini tanıttı. "Abidos'taki Seti Osiris Tapınağı'nın vaiz rahibiyim. Kralımızın ulu ve kutsal esintisini Krallık Belgeleri İdaresi Başkan Yardımcısı saygıdeğer Hapenaht'a getiren bilgili yazıcıya hoş geldin diyorum." Sesinde belli belirsiz bir alay mı vardı? Pıtahmoz tam kestiremedi. Ona ve öteki konuklara Kral Anıtları Yapım Onarım İdaresi Başkanı ve Osiris Tapınağı Alım-Satım Sorumlusuna, Avaris Garnizonu Komutanına ve en önemli unvanları zengin olmalarıymış gibi görünen büyük toprak sahiplerine birkaç sözlük farkla aynı cevabı tekrarladı. Konukların bakışları Pıtahmoz'dan ayrılmıyordu. Bu maddesiz kuşatma yemek süresince de gevşemeden kendini hissettirdi. Pıtahmoz çevreyi inceleyerek oyalanıyordu. Kırmızı sütunları ve lotus freksleriyle süslenmiş salon, sedef kakmalı abonos iskemleler ve albatr masalarla hükümdar sarayları gibi döşenmişti. Yemeklerin nefaseti ve bolluğu Memphis'i aratmıyordu. Hatta kralın sofrasında nadir içilen Suriye ve Kıbrıs şarapları, renkli kupalar, meyve ve çiçeklerle süslü servis tabaklarıyla Memphis sarayından daha zengindi. Ama bütün bunlar Ptahmos'un ilgisini uyandırmamıştı. Genç adam bu gece oynanan kumarın çok önemli olduğunu, söz konusu olan şeyin kendi saygınlığı olduğunu biliyordu. Onlara fazla genç görünmüştü, kesindi bu. O halde kralın olağanüstü lütfuna layık olduğunu göstermek zorundaydı. Yaşlı Nomar, kralımızın ve naib prensin aşağı Mısır konusundaki iyi niyeti biz tebaasını mutlu ediyor, dedi Ptahmos'un uzatılan tabaktaki yemeği almasını beklerken. Yemek ince ince kesilerek kişnişli yağda kızartılmış ve küçük susam ekmeği dilimlerine oturtulmuş balıktı. Kutsal Efendimiz ve oğlunun ikinci ülkeyi tanrıların ona vaat ettiği konuma getirmeyi düşündüğünü sanıyorum. Cevap bekler gibi Ptahmos'a bakıyordu. Tapınakların restore edilmesi bunu göstermiyor mu? Diye karşılık verdi genç adam. Bunu rastlantıyla öğrenmişti. Rastlantılar bazen çok işe yarar. Garnizonların yapımı konusu da düşünülmeyi gerektiriyor diye devam etti Nomark. Naib Prens, inşaatın çok yavaş yürüdüğü kanısında. Yavaş mı yürüyor? Diye sordu Ptahmos. Nomark anlamlı bir gülümsemeyle, Naib Prens yanılmış olabilir mi? Dedi. Evet, sorun çok açık. Çalıştırdığımız işçilerin hepsi yabancı. Bir bölümü Doğu ülkelerinden getirdiğimiz savaş tutsakları. Ama büyük çoğunluk Apiru. Tutsaklardan vasat bir randıman alıyoruz. Ne gerektiği gibi taş yontmayı biliyorlar, ne tuğla dökmeyi. Apirular çok daha iyi çalışıyor ama sürekli isyan halindeler. Neden? Neye isyan ediyorlar? Diye sordu Ptahmos. Kral Anıtları Yapım Onarım İdaresi Başkanı, ördek butunu tabağa bırakarak ilk kez söze karıştı. Ağzı yağla pırıl pırıl, gözleri üzgündü. Çok fazla çalıştırıldıklarını iddia ediyorlar, diye anlattı. Ptahmos, sanırım ülkede 30 bin kadar Apiru var, dedi. Ramses'ten duyduklarını tekrarladı. Nüfusun yarısı kadın. İhtiyarlar ile çocukları da çıkarırsak yine de 10 bin erkek kalır. Bu hiç de küçümsenecek bir iş gücü değil. Akılcı bir çalışma planıyla sorun çıkmaması gerek. Cevabın kesinliği konukları şaşırtmıştı. Anıtlar Yapım Onarım İdaresi Başkanı hizmetkardan şarap isterken, Prens Ptahmos'un konu hakkındaki ayrıntılı bilgisini takdir ediyorum, dedi. Ama sorun şu ki bu insanlar yine de fazla çalıştırılmaktan yakınıyorlar ve baş kaldırıyorlar. Biz artık son birkaç yıl içerisinde olduğu gibi isyanlarla uğraşmak istemiyoruz. Memphis'te ve bölgemizde güvenlik güçleri harekete geçiyor. Kral ve Naib Prens rahatsız oluyorlar. Oysa hiçbir şey bizi onların rahatsızlığı kadar üzemez. Ptahmos cevap vermedi. Tabağındaki fazla yağlı güvercini didikliyordu. Salatadan aldı, parmaklarını sildi. Bir yudum şarap içti ve Kral Anıtları Yapım Onarım İdaresi Başkanı'na dönerek haşin bir sesle sordu. Burada benden ne yapmam isteniyor? Nomark yüksek sesle güldü. Vaiz rahip gözleri yerde sessizce gülümsüyordu. Prensimizin kavrama yeteneği olağanüstü. Hapenacht, Krallık Belgeleri İdaresi Başkanlığımız, diye anlattı. Büyük kralımız ve onun soylu naibi tarafından aşağı Mısır'la ilgili olarak alınmış kararların kaydını tutar. Ama sadece bir tescil bürosu değildir. Bu emir ve kararların Nomark'ın da desteğiyle uygulanmasından da sorumludur. Prens Ptahmos'un görevi iyi niyetle onayıyla bu uygulamalara açıklık getirmek olacaktır sanıyorum. Peki bunu nasıl yapacağım, diye sordu Ptahmos. Hapenacht kurnazca bakarak gülümsedi. Kurnazdan çok sinsi bir gülümsemeydi bu. Şarap kupasını kaldırdı. Prensimizin dehasına güveniyoruz, dedi. Ptahmos birden Seti'nin kendisini buraya neden gönderdiğini anladı. Onu eğitmek için olduğu kadar sınamak için de yapmıştı bunu. Eğer yanılmıyorsam, Apiruların daha disiplinli çalışmasını sağlayacak bir formül bulabileceğimi, başaramadığım takdirde Naib Prens'in nezdinde kurulunuzun iddialarını savunacağımı düşünüyorsunuz. Yerinde inceleme yapmam gerek. Prensin sözleri akılcı ve kesin, dedi Nomark. Hepimiz kutsal koruyucumuzun yaptığı seçimin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördük. Konukların bakışlarındaki anlam değişmişti. Ama Ptahmos yorgundu. Yolculuktan olduğu kadar bu akşam harcamak zorunda kaldığı beyin gücünden yorgun düşmüştü. Bütün bu yabancı yüzlerden yorulmuştu. Bakışlarıyla hizmetkarlarını aradı. Biri ellerinde incecik kumla dolu bir kase ve bir kase suyla koştu. Güzel kokulu suyu prensin parmaklarına döktü. Pıtahmos parmaklarını ince kuma daldırdı, çıkardı. Hizmetkar tekrar su döktü. İkinci hizmetkar havluyu uzattı. Pıtahmos parmaklarını kuruladı. Bu yemeğin bittiği anlamına geliyordu. Yaşlı Numark ayağa kalktı, öteki konuklar da kalktı. ''Aramızdaki varlığınız bizim için ışık ve onur kaynağı oldu.'' dedi. ''Onur bana ait.'' diye cevap verdi Pıtahmos. Yatmak için dairesine döndüğünde Buta çoktan uyumuştu. Pıtahmos bir an iç bahçede durdu, gökyüzüne baktı. Ondan bir şeyler bekler gibiydi. Ama yalnızdı, yapayalnızdı. Şimdi gözüne dev bir bürokrasi labirenti gibi görünen bu yeni dünyada tek başınaydı. Duyabileceği bir ses, kendi aklının ve duygularının sesiydi. Sonra yatağına uzandı, hemen uyudu. Ertesi sabah yıkanır yıkanmaz Hapenaht'a bir haberci göndererek en kısa sürede bir ustabaşıyla birlikte inşaatlardan birine gitmek istediğini bildirdi. Yarım saat sonra bizzat Hapenaht, katır sırtındaki iki adamıyla birlikte geldi. ''Prens, garnizon inşaatını mı görmek istiyor?'' Pıtahmos başını salladı. Garnizonların kısa sürede tamamlanması Ramses'in en öncelikli hedefiydi. Atına atladı, her zamanki gibi önü sıra bir mızraklı süvari ve ardında bir ikincisi olduğu halde Hapenaht'ın adamlarına katıldı. Şantiye Avaris'in batısında bir saatlik yoldaydı. Kavurucu güneş en az bir mil, yani 5000 arış uzunluğunda, bir arış derinliğinde, toz bulutlarıyla kaplı bir çukurun üzerindeydi. Ara ara kuleleriyle bir kale duvarı örülüyordu. Bine yakın işçi, yarı çıplak, terle pırıl pırıl olmuş bedenleriyle çalışıyordu. Çevrenin çiğ beyazlığı içinde güneşte simsiyah görünen gölgeler. Güneş, apiruları kavurmuş, karartmıştı. Sadece belleri hizasındaki ince bir çizgiden aslında tenlerinin bembeyaz olduğu belli oluyordu. Şurada burada gemilerle yukarı Mısır'dan getirilmiş taşları işleyen yontucular vardı. Bir başka ekip hiç de acele etmeden güneşe kurumaya bırakılacak tuğlalar için hazırlanmış toprağı kalıplara döküyor, bir üçüncü grup tuğlalar için su taşıyor, nihayet bir başka ekip tuğla duvarlarda kullanılacak keresteyi hazırlıyordu. Bir kısmı hiçbir şey yapmadan çalışanların yanında duruyordu. Ustabaşıları ellerinde kırbaçlar bağırıyordu aralarında. Pıtahmos manzarayı seyretti. Bu tam bir kaostu. Saray duvarlarının yapımı sırasında çalışmaları yeterince izlemişti ve bütün grupların birlikte aynı zamanda çalıştırılması gerekmediğini biliyordu. Amsetsir'in bir sözü hep aklındaydı. Zeka şahine benzer, irade boğaya. Onun birkaç kelimeyle çare önermesi ve otoritesini kabul ettirmesi için durumu kesinlikle tespit etmesi gerekti. Burada durumun temel nedeni düzensizlikti. Önemli olan bunu ayrıntılarla ifade etmekti. Hapenaht ona şantiye sorumlularını tanıttı. Mimarbaşı, ustabaşıların şefi, taşçıların, tuğlacıların ekip başları. Adamlar birbirine karışan nezaket cümleleriyle eğilebildikleri kadar yere eğildiler. Pıtahmos laf kalabalığını kısa kesmek için ''Bu şantiye işe başlayalı ne kadar oldu?'' diye sordu. Ustabaşıların şefi Pihare ''3'' diye cevap verdi. ''Peki inşaat ne zaman bitecek?'' Ustabaşı uzun bir nutka başladı. Söylediklerinden hiçbir şey çıkmıyordu. Pihare'nin ağzı kalabalık ve üstelik konuşurken tükürük saçan biri olduğu anlaşıldı sadece. Pıtahmos ses çıkarmadan ona bakıyordu. Yüzü fazla kırmızı, gözleri fazla parlaktı ve nefesi nane kokuyordu. Keskin bir nane kokusu. İçmişti ve içki kokusunu kapatmak için alelacele kokulu otlar çiğnemişti. Adamın boğanınki gibi kalın bir boynun üzerinde dört köşe bir yüzü vardı. Pıtahmos'un sabırsızlandığını fark eden Hapenaht sertçe, ''Prens ne zaman biteceğini soruyor.'' dedi. ''En yakın olasılıkla 4 ayda.'' diye cevap verdi ustabaşı canı sıkkın. Pıtahmos, ''Peki ne zaman bitmesi gerekiyordu?'' diye üsteledi. Pihare sıkıntıdan terlemeye başlamıştı. ''Mehir'in birinde.'' diye cevap verdi. Mehir'in biri uğurlu gündü. 3 hafta vardı. Kalenin duvarının o tarihte bitmeyeceği kesindi. ''Ben sana demiştim.'' diye bağırdı mimar. Pıtahmos onu dinlemiyordu. Şantiyeyi dolaştırmalarını istedi adamlardan. Hapenaht ve mimarbaşı bir saniye bile yanından ayrılmıyorlardı. Bir saat geçmemişti, başladıkları yere döndüler. Pıtahmos cevap istemediğini belli eden kesin bir ifadeyle ''Görüyorum ki'' dedi. Taş temeller daha tamamlanmamışken, hatta kuzey duvarının temel çukuru bile kazılmamışken tuğlacılar tuğla döküyor. Pihare, ''Adamlar değişik ritimlerle çalışıyorlar'' diye söze başladı. Pıtahmos, ''Hayır'' diye sözünü kesti. temellerin kazılıp taşların tamamının örülmesinden 20 gün önce tuğlaların dökülmesinin hiçbir yararı yok. Şimdi derhal tuğlacıların temel kazanlara yardım etmeye gitmesini ve sonra içlerinde taş yontmayı bilenlerin taşçılara takviye olarak gönderilmesini istiyorum. Tuğla belli bir süre kurumak ister diye itiraz etti ustabaşı. Tuğla 4 günde kurur. Üstelik tekrar dökmeye başlandığında hazırda zaten yeteri kadar tuğla olacaktır. Temeller örülüp bittiği gün tuğlacılar başka bir garnizona, başka bir ekibe yardıma gönderilecekler. Ustabaşı şaşkınlıkla gözlerini açtı. Ama prensim, tuğlacı tuğlacıdır. Sonra tekrar gerektiğinde tuğlaları kim dökecek? Bir çocuk bile tuğla dökebilir. Dünyanın en kolay işi. Kalıpların içine ince kıyılmış samanla karışık sulandırılmış toprağa döker, kuruması için güneşte bekletirsin. Çocuk oyuncağı. Su taşıyanlar bile yapabilir. Üstelik sıra dış duvarları çıkmaya geldiğinde tuğlacıya çok daha az gereksinim olacaktır. Ustabaşının patlak gözleri büsbütün açılmıştı. Hapenat şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırıyordu. Mimarın ağzı açık kalmıştı. Şu anda, diye devam etti Ptahmos. Taşlar hazır olduğu halde temel çukurlarının kazılması tamamlanmadığı için bütün duvarcılar elleri böğürlerinde oturuyorlar. Tuğlacılar hiç kendilerini yormuyor, arada aşık oynuyorlar ve bu süre içinde gündeliklerini alıyorlar. Bu nomarkın ve devletin parasıdır. Böyle şey olmaz. Kaç tuğlacı var? 35 efendim. 35 işçinin daha katılmasıyla temel çukurları 4 günde tamamlanır. Bu 4 gün süresince duvarcıların da taşların yontulmasına yardım etmelerini istiyorum. Prensim, diye bağırdı Pihari. Taş yontmak bir sanattır, bir meslek. Duvarcılar, tuğlacılar taş yontacak. Prensim. Öğrenirler, taşçılar öğrenmişler. Duvarcılar ile tuğlacılar da öğrenebilirler, diye cevap verdi Ptahmos. Hapenaht ve mimar genç bir yazıcıyı çağırtmışlardı. Onu bir taşın üzerine oturttular. Boynunda asılı duran mürekkep şişesini aldı, açtı, yakınındaki bir taşın üzerine koydu ve Hapenaht yazdırmaya başladı. Prens Ptahmos'un emriyle bugün Atir'in 8. günü. Aşağı Mısır'da Avaris'teki garnizon inşaatının şantiyesinde aşağıdaki talimat verilmiştir. Ve ardından Ptahmos'un emirleri sırayla yazıldı. Ustabaşıların başı, gözleri yerde, canı sıkkın ve kaygılı dinlerken yazıcı hiyeratik harfleri hızla sıralıyordu. Belgenin yazılması bitince Ptahmos ekledi. Ayrıca şunu da ekliyorum. Gelecekte Avaris Nomu içindeki bütün inşaatlarda çalışacak ekipler, mimarbaşı tarafından hazırlanacak bir iş programı uyarınca ihtiyaç sırasına ve zamanına göre işbaşı yapacak. Böylece inşaat alanında çalışmayan işçi bulunmayacak ve tek bir iş günü bile kaybedilmeyecektir. Önüne bir küçük testi yumuşak bira ile bir kupa getirmişlerdi. Bir yudum içti, sonra ''Bu şantiyede kaç kişi çalışıyor?'' diye sordu. Ustabaşı ''731 prensim'' diye cevap verdi. ''Kaç kişi temel çukurlarında çalışıyor, kaç taşçı, kaç duvarcı var?'' ''Temellerde 50 işçi, 30 taşçı, 36 duvarcı.'' 36 duvarcı mı? Tabii, çıraklarla birlikte prensim. Bu sayı çok fazla, dedi Ptahmos. Bir şantiyede aynı anda 100'den fazla işçinin çalışması gerekmez. Kaçı apiru? Hepsi apiru efendim. Çok iyi. Kral ve naip prensin işçiye gereksinimi var ve bize Memphis'e iş gücünün yeterli olmadığı bildirildi. Oysa görüyorum ki gerektiğinden de çok işçi var. Şantiyeden ayrılmaya hazırlanıyordu. Yarın verilen talimatın nasıl uygulandığını görmek için geleceğim. Böylece sadece bir saat, Memphis'ten gelen adamın bir süs aracı olmadığının anlaşılmasına yetmişti. Hapenaht ve mahiyettekiler binecekleri hayvanlara doğru yürürken, ''İnanılmaz!'' diye bağırdı başkan yardımcısı. ''İnanılmaz bir kavrama yeteneği, bir şahin gibi keskin gözlüsün.'' Ellerini birleştirerek havaya kaldırdı. ''Ey kralımın temsilcisi, geldiğin gün ne uğurlu bir günmüş.'' Ptahmos gülmemek için dişini sıkıyordu. ''Tehlikeli övgüler sayın başkanım.'' dedi. ''Bütün bunları benden önce hiç kimsenin görmemiş olması mümkün mü?'' Hapenaht birden durdu. ''Prensim, herkes gördü ama hiç kimse bir şey söyleyemedi. Ustabaşı, Avaris civarındaki en zengin köyün ağasının oğludur. Avaris'in erzak ihtiyacının 1/5'ini onun toprakları sağlar bize. Onu küstürecek olursak eti tartmak için kullandıkları madenin ağırlığı azalıverir. Köyünün insanları şantiyeden taşları, tuğlaları, tahtaları çalmaya gelir. Tapınaktan erzak çalarlar. Yani Pihare'nin bir haydut, bir şantajcı olduğunu söylüyorsun. Ve şimdi onu kızdırdık, öyle mi? Dedi Pıtahmus atını mahmuzlarken. İnşaatı sürüncemede bırakarak cebini doldurdu. Daha da uzatmaya çalışacak. Nomark'ın otoritesi nerede peki? Katırının üstünde ona yetişmeye çalışan Hapenat bağırarak cevap verdi. Prensim, usta başını bu gece intikam tanrıçası Sehmet'in gönderdiği karabasanlar uyutmayacak. Yarın sabah ateş saçacak, göreceksin. Pıtahmos gülmeye başladı ama belli etmese de şaşkındı. Bu sorunlarla baş etmek için onun gelişini beklemiş değillerdi herhalde. Hapenat'ın sesi çığlığa dönüşmüştü. Tekrar seslendi. Yarın şafakta, şantiyede göreceksin. Emirlerini uygularken kuduz köpek gibi uslu olacaktır. Peki, Nomark ne yapacak? Hapenat, Nomark? Ah prensim, dedi Hapenat. Sesi o kadar ağlamaklıydı ki Pıtahmos yavaşladı. Nomark da benim gibi. Otoritesini göstermeye kalktığı an ona çok çabuk bu otoritenin sandığı kadar büyük olmadığını hatırlatıyorlar. Şu halde sadece kralın otoritesi var, diye mırıldandı Pıtahmos. Seti ile olan konuşmasını hatırlamıştı. Ama Hapenat onu duymadı. Az sonra Pıtahmos'un kaldığı eve geldiler. Katırından zorlukla inen Hapenat bir kez daha ''Ne uğurlu bir gün!'' diye bağırdı. Hizmetkarlar Pıtahmos'un atının sol yanına binek tahtasını koymak için koştular. Uzatılan eli görmezden geldi ve bir sıçrayışta atından indi. ''Uğurlu bir gün!'' diye tekrarlıyordu Hapenat, ellerini göğe kaldırarak. 4. ayrım sonu, sayfa 51.